Ayrım 7. Sayfa 62. 5. Ödipal kapsül ve ödipal bağ. 3-5 yaş döneminde çözümlenemeyen ödipal çatışma çocuğa çok derin ve dayanılmaz bir acı yaşatır. Ruhsal dünyasında bu çatışmayı kaldıracak gücü olmayan çocuk, ödipal çatışmayı bir kapsül içine hapseder ve bilinç dışının en derinlerine gömer. Sanki meseleyi derin dondurucuya saklamış gibi yok farz eder. Ödipal çatışmanın hapsedildiği kapsüle ödipal kapsül adı verilir. Ergenlik döneminde ödipal kapsül ergenliğe girildiğinde yaşanan hormonsal bir depremle yerinden oynar. Hızla derin egonun sınırlarına dayanır ve açılır. Ödipal kapsülün içinde şunlar vardır. Erkek çocuğun anneye olan ödipal bağı. Kız çocuğun babaya olan ödipal bağı. Babanın ödipal bağdan dolayı cezalandıracağı korkusu. Annenin ödipal bağdan dolayı sevgisini keseceği veya cezalandıracağı korkusu gibi. Ödipal çatışmasını sağlıklı bir biçimde çözememiş ve karşı cinsten olan ebeveynine karşı erkekler için anneye, kadınlar için babaya olan bağını koparamayan kişilerde bilinç dışı olarak aktif tutulan bağ ödipal bağ denir. Ödipal bağ kişinin ergenlik ve yetişkinlik döneminde çeşitli durumlarda aktifleşebilir, ruhsal ve cinsel sıkıntılara yol açabilir. Ödipal bağın aktifleştiği durumlar şunlardır. Evlenme, eşin hamile kalması, eşin doğum yapması, eşin davranışlarında veya görünümünde değişiklik olması gibi. Örnek olarak, flört ve nişanlılık dönemlerinde sınırsızca sevişen ama cinsel ilişki yaşamayan bir çift, evlendikleri gece hiç beklemedikleri kötü bir sürprizle karşılaşabilirler. Erkek, bağlanma adını verdiğimiz bir bedel ödeme durumu yaşayabilir. Bağlanma aşağıdaki şekillerde karşımıza çıkabilir. Sertleşme sorunu, penis vajinaya girmeden veya değer değmez yaşanan erken boşalma, cinsel isteksizlik, cinsel güçsüzlük, cinsel aktivitelerden veya organlardan korkma veya tiksinme, vajinismus, dispareuni, ağrılı cinsel ilişki, gece altına işeme, idrar kaçırma, anksiyete, depresyon, panik atak, sosyal fobi ve bunun gibi. Bağlanan kişi ve eşi için geçen her gün ilişkilerini ve kendilerini imha ettikleri kötü bir rüya gibi yaşanmaya başlanır. Bağlanma bir bedel ödemedir ve bedel ödeme değişik şekillerde karşımıza çıkabilir. Bedel ödeme tıpkı bir lokantada yemek yeme ve hesabı ödeme şekilleri gibidir. Bazı lokantalarda yenilecek yemeğin hesabını baştan ödenir. Self servis, bazılarında yerken ödenir, bazılarında ise yedikten sonra ödenir. Kişi bedel ödemesini de değişik şekillerde yaşayabilir. Örneğin sertleşme sorunu yaşayarak kendine bedel ödeten bir erkek, bu sorununu sevişme sırasında kendini makattan parmaklatarak ortadan kaldırabilir. Makattan parmaklatma, bilinç dışında yer alan derin ego tarafından yeni bir bedel ödeme olarak algılanacaktır. Bu durumda penisin sertleşmesi yemek yeme gibi algılanmalıdır. Kişi kendini parmaklatarak hesabı baştan ödemektedir. Artık penisinin sertleşmesine engel olacak bir durum yoktur. Rahatlıkla penisi sertleşecektir. Yani kişi hesabını baştan ödediği yemeğini afiyetle yiyecektir. Aynı şekilde eşin kılık kıyafet ve davranış değiştirmesine ek olarak Viagra veya Levitra gibi ilaçların yardımıyla sertleşebilen penisle yaşanan cinsel ilişki sonrası hissedilen derin suçluluk ve günahkarlık duygusu da derin ego tarafından bir bedel ödeme olarak algılanırsa, kişi daha sonra yaşayacağı cinsel ilişkilerde penisinin sertleşmesinde bir sorun yaşamayacaktır. Bağlanma tedavisine aldığımız Tanju ve Oya çifti 2 yıldır cinsel ilişkiye giremiyordu. Evlenmeden önce çıkma ve nişanlılık dönemlerinde sevişmişler ve sevişmelerinden yoğun haz almışlardı. Her şey evlenmeden önce yolundaydı. Her şey çok güzel olacak beklentileri vardı. Evlendikleri gece Tanju bağlandı. Bir daha penisi hiç sertleşmedi. Çift terapi için başvurduğunda bitkin, yorgun ve umutsuzdu. Terapinin ilk aşaması tamamlandı ve çift ilişkiye girebildi. İlk ilişki sonrası seans aşağıda verilmiştir. Örnek vaka, Tanju ve Oya. Doktor Keçe, geçmiş olsun arkadaşlar, sonunda muradınıza erdiniz. Oya, hocam sağ olun, Allah razı olsun sayenizde. Doktor Keçe, estağfurullah, o sizin çabanızla, sizin özverinizle oldu. O sizin hak ettiğiniz bir güzellikti. Siz karı koca olarak birlikte başardınız, ben de vesile olmuş oldum. Oya, inanamadık. Doktor Keçi, inanamayacak bir şey yok. Tanju, ben hala inanamıyorum hocam. Doktor Keçi, süreci muayene olmanızdan itibaren bir özetleyelim bakalım. Nasıl oldu bu iş? Tanju, hocam ben hala olmadığına inanır gibiyim. Hafta sonuydu. Dükkanı kapatıp eve gitmiştim. Besmele çekip tekrar bu işe başlayalım dedim. Ben kendimi çok rahat bırakıp kasmamıştım. Ne olduğunu anlamadan eşime bir ara sık bırak bakalım dedim. Sonra ben bu sıkma hareketini penisimde hissettim. Galiba bu iş oldu dedim ama penisin vajineye girdiğine ben de inanamadım. Ben girmedim sanıyorum. Eşim bana girdi görmüyor musun dedi. Sonra boşaldığımı hissettim. Baktım dışarı akan bir sıvı meni yok. Daha önce dış bölgede gördüğüm sıvı şimdi tamamı eşimin içine akmıştı. Sonra gece saat 24 gibi annemleri aradım, beraberce ağladık. Ertesi gün yine denedik, yine başarılı olduk. Ondan sonraki gün yine denedik, yine oldu. Oya, aslında ikinci gün benim daha çok hoşuma gitti. Ben de kendimi kasmadım ama eşim girip çıkarken bayağı bir bastırmıştı. O boşalırken orada bir yanma hissettim. Bu normal mi bilmiyorum. Sonra biraz kanama oldu. Ben eşimin penisinin içime girdiğini fark edemedim aslında. Vajina etrafında sürtünüyor sanıyordum. Tam o sırada eşim bu iş olduğu için de bak dedi ve sonra da boşaldı. Doktor Keçi, demek ki çok zor bir şey değilmiş değil mi? Tanju, hocam verilen hapları kullandığımda ilk gün performans iyi olmasına karşın ikinci ve üçüncü günlerde sertleşmede zorluklar oldu. Oya, kesinlikle çok korktuğum gibi değilmiş. Bunu etrafımdaki dost ve akrabalarımla mutlaka paylaşacağım. Doktor Keçi, şimdi bakın arkadaşlar. İlk zamanlarda eşinizdeki kaygı sizde de olabilir. İndir kaldır yaparsanız iyi olur. Sevişmenizi yapın ama illaki sonuçta bu iş olacak diye işe başlamayın. Zaten siz daha önceden de sevişiyordunuz. Bu iş olmadan da bir takım zevklere varıyordunuz. Bu iş olmasa da olur diyerek işe başlarsanız sonuç daha da güzel olabilir. Bundan sonraki çalışmalarımızda Tanju için ağırlık vereceğiz. Onun isteğinin az olması konusunda duracağız. Onun nedenlerini Tanju ile birlikte tartışacağız. Hemen şunu söylemeliyim ki haftada 2 ya da 3 defa bu işi denemenizi istiyorum. İğnelerini 10 gün arayla yaptırmanı tavsiye ediyorum. Ancak sertleşme ile ilgili problemler devam ederse haplar alarak bunu %100 halledebileceğini biliyorsun. Sizin kafanızdaki olumsuz duyguları halledene kadar bacı kardeş gibi yatmayacağınızı düşünüyorum. Çünkü eşinizi bir kadın, bir eş gibi arzulamaya çalışacaksın. Oya Hanım, sizin de bazı değişikliklere gitmenizi istiyorum. Bunlar seksi çamaşırlar almak olabilir. Eşinize farklı tiplerde görünmek olabilir. Kıyafetlerinde değişiklikler yapmanız olabilir. Erkekler değişik ve bakımlı hanımlardan hoşlanırlar. Evinizde zaten çok müsait bu tür değişiklik yapıp gezmeye ve dolaşmaya. Evin hanımı ne bir anne ne bir kız kardeş. O sadece bir eş ve evin hanımı. O yüzden birbirinize bu gözlükle bakmaya çalışın. Siz eş olarak Tanju'yla öyle bir görünmelisiniz ki onun cinsel ilişkiye giresi yoksa bile iştahı kabarsın, ağzı sulansın ve yapası gelsin. Erkek bu davranışları gösterdiğinde kadın da kendini daha kadınımsı hisseder. Tavırları daha seksi hale gelebilir. Tanju, hocam şöyle bir durum daha oluştu. Bunu eşim de fark etti. Ben bu iş bittikten sonra sanki normal bir şeymiş gibi davranmışım. Benim bu sevgimi gösterememem eşimi üzmüş. Bizim tek isteğimiz, derdimiz ilişkiye girebilmekti. Ben onu çok seviyorum ama demek ki dışarıdan belli edemiyorum. Oya, hani ben daha farklı şeyler beklerdim. Bir şey olmamış gibi davranması, annesini hemen araması, işimizi bitirip banyo yaptıktan sonra hemen yatmamız beni biraz düşündürdü. Ben daha değişik bir ilgi beklerdim. Doğrusu bu da beni üzdü. Kısacası ilişki öncesindeki hayallerim Tanju'nun tavırları açısından beklediğim gibi olmadı. Tanju, hocam inanın ben bu olayı kutlamak isterdim. Değişik ortamda bir yerlere gidip eşimle bunu daha güzel paylaşmak, duygularımı aktarmak isterdim. Ama sanki beni biri geri geri çekiyor. Ben eşime sarılmak, bağırmak, sevinçten çığlık atmak istiyorum ama yapamıyorum. Sanki biri beni çekiyor. Doktor Keçi, şuradan bir çikolata alır mısın Tanju Bey? Şimdi buna kim karar verdi? İçinden mi geldi çikolata almak, yoksa ben istediğim için mi aldınız? Tanju, sizi memnun etmek için aldım. Doktor Keçi, herkesi memnun etmek için mi çalışıyorsun? Sizin algınız, iradeniz, arzu ve isteğiniz yok mu? Canınız çekerse çikolata yersiniz. canınız çekmezse yemezsiniz. İçinizden gelen sesin dediğini yapmak zorunda mısınız? Ama siz birini tercih ediyorsunuz. O da geri geri çekilmek oldu. Bu sizin seçiminiz. Burada seçiminizi değiştirmek sizin elinizde. Çikolatayı seçip seçmemek sizin elinizde olduğu gibi. Kader dediğimiz olay seçimlerimizin sonucunda ortaya çıkan şeydir. Siz sevginizi göstermede geri çekilmeye devam ederseniz kaderinizde hep geri geri çekilmek olacaktır. Bu durumda kaderinizi siz belirlemiş olacaksınız. Eğer gerçekten sevinmek, çığlık atmak, eğlenmek istiyorsanız öyle davranın. Oya, bana her defasında mutlu olduğunu söylüyor ama hareketlerinden mutlu olmadığını anlıyorum. Son zamanlarda ilişkiye girdikten sonra hareketleri değişmeye başladı. Daha bir soğuk davranmaya başladı. Bir sorunu hallettiğimize, alnımızın akıyla bu işi başardığımıza tabii ki ben de sevinemiyorum. Acaba istediği gibi olmadı da ondan mı sevinemiyor diye şüphe içinde kalıyorum. Ya da şimdi bir şok halinde o yüzden böyle davranıyor diye düşünmeye başladım. Eşim annesiyle, kardeşiyle konuşuyor, rahatlayabiliyor. Ben ise ne annemle, ne kardeşimle, ne eşimle, ne de diğerleriyle konuşup rahatlayamıyorum. Sevincimi kimseyle paylaşamıyorum. Suç bende mi? Doktor Keçe, ben sizde bir kusur bulmuyorum. Oya Hanım, kendinizi suçlamanıza hiç gerek yok. Bu sizinle ilgili bir mesele değil. Buradan eşinizin sizi sevmediğini, sizden hoşlanmadığını veya sizi arzulamadığını düşünmeyin. Bu tamamen Tanju Bey'in iç meselesi. Onun bir sıkıntısı var. Onu da zamanla beraber aşmaya çalışacağız. Bazı şeyler onun elinde değil. Siz sadece burada ona yardımcı olmalısınız ve kendinizi ona bir kadın gibi sunmalısınız. Siz ona her zaman yanında olduğunuzu ve size kötü davransa bile ona yine de olumlu yaklaşacağınızı söyleyin. Söylediğim şeylerin eksik bir yanı var mı Tanju Bey? Tanju: Yok, çok haklısınız hocam. Doktor Keçe: Şimdi Tanju Bey, sana verdiğim kitapların yanında bazı yeni kitaplar da vereceğim. Bunları okumanı istiyorum. Ayrıca şimdi bir de DVD vereceğim. Onu da seyretmeni istiyorum. Bir de haftada 2-3 defa ilişkiye girmeni bekliyorum. Yüzme bilmeyen adamı nasıl havuza atıp onun orada yüzmesini öğrenip oradan çıkmasının beklenmesi gibi, şimdi aynen bunun gibi biz de sizi Oya havuzuna atacağız. Orada çırpına çırpına öğreneceksiniz. Ona baktığınızda rahatsız olup bir şey sizi geri çekebilir. Siz buna aldırış etmeden tercih yapacağınızı unutmayıp çikolata tercihi gibi bir tercih yapacaksınız. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tanju: Kendim karar vereceğim. Doktor Keçe: Bu karar nasıl bir karar olacak? İçteki yapıya göre mi bir karar olacak, yoksa karısını seven, onu arzulayan bir erkek gibi mi davranacaksınız? Tanju: Tabii ki ikincisi. Doktor Keçe: Bizim de sizden beklediğimiz budur. Oya: Doğrusu biz bu neticeyi 2 yıldır bekliyoruz. Böyle aniden, kolay bir şekilde olunca bu durum eşimde bir şaşkınlık oluşturdu. Ben de inanamadım ama ben artık geride yaşadıklarımızı unutup mutlu olmak istiyorum. Bu tek taraflı bir sorun değildi. İkimizin ortak sorunuydu. Biz bunu birlikte aştık. Doktor Keçe: Şimdi sırada Tanju Bey'in içindeki korkuyu yenme sorunumuz var. Onu da birlikte aşacağımıza inanıyorum. Oya Hanım, o korku ile mücadelede en büyük yardımı sizden bekleyeceğiz. Oya: Tanju çok çocuk istiyor ama ben bunu biraz tadını çıkarmak istiyorum aslında. Sanki bana bu işi çocuk istediği için yapıyor gibi geliyor. Ben de zevk almak için bunu yapmak istiyorum. Doktor Keçe: Çocuk olmaması şu anda önemli değil. Önemli olan şu anda karı koca olarak birbirinizden zevk almanız ve mutlu olmanız. Cinselliği ruh ve bedenin birlikte paylaşılması olarak düşündüğünüzde, kabul ettiğinizde gerçek hazza ulaşabilirsiniz. Kafanıza takılan bir soru var mı? Tanju: Hocam, benim yenmem gereken bazı sorunlarım var. Şu anda benim hiçbir şeyin gözümde önemi yok. Eşime belli etmemeye çalışıyorum ama bazen kendimden nefret ettiğim zamanlar oldu. Halen devam da ediyor. Sosyal hayata çıktığımız zaman iki sevgili gibi sarmaş dolaş el ele gezmek istiyorum. Yaptığım şeyleri hatırlamıyorum. Bazen annemi ararım, o da bana 10 gündür aramadın dese, inanın ben arayıp aramadığımın farkına bile varamıyorum. Ben de diğer insanlar gibi normal olmak istiyorum. Diğer evlilerin yaptıklarını yapmak istiyorum. Oya: İnşallah. Doktor Keçe: Siz de yapabilirsiniz bunu Tanju Bey. Tanju: Bu duygularımı da yenmek istiyorum. Oya: Birlikte halledeceğiz. Doktor Keçe: İçinizden gelip gelmemesi hiç önemli değil. Bunları yapmak istiyorsan yapmalısın. Bu konuda size yardımcı olabilecek karınız da var. İçinizden gelmiyor olabilir ama siz yapın. Tanju: Tamam hocam. Oya: Eskiden biz çok rahattık hocam. Kafeye giderdik, başlardık orada öpüşmeye. Hiçbir zaman birileri bize baktığı için rahatsız olmadık. Doktor Keçi, bütün bu yaşadıklarınız geri gelecek ama biraz zaman alacak. Bu zaman diliminde siz bir seçim yapacaksınız. Siz akıllı ve mantıklı düşünen bir insansınız. Bu işi çok kolay bir şekilde halledersiniz. Benim bu konuda hiçbir kuşkum yok. İçinizdeki sese kulak vermeyin ve onu ciddiye almayın. Güzel şeyler yapmaya çalışın. Bu içten gelen seslerin zamanla kaybolup gitmeye mahkum olduğunu yakın bir zamanda göreceksiniz. Ama siz onu ciddiye alır, onu desteklerseniz bu sefer siz kaybolup gidersiniz. Aranızdaki sorunlar büyür ve huzursuzluğunuz başlar. Bu sonuç sizin bir seçiminiz olur. Buna kader diyemezsiniz. Bu sonucu hiçbirimiz istemeyiz. Tanju, bundan böyle ben tek mi geleceğim? Doktor Keçi, evet, tek gelmenizi istiyorum. Her şey güzel olacak ama biraz zaman alacak. Her şeye karşılıklı anlayış içinde yaklaşacağız. Seçimlerinize siz karar vereceksiniz. Bunun iyi ya da kötü sonucunu siz göğüsleyeceksiniz. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Örnek vaka, Hasan ve Pelin. Bir başka çift olan Hasan ve Pelin vakasına da ödipal çatışma aşağıdaki şekilde anlatıldı. Fallik dönem bizim için önemli çünkü cinsel kimliğin ilk oluştuğu dönemler. Bu dönem cinsel kimlik dönemi, bu yılların bütünleme imtihanı ise ergenlik dönemi. Ergenlik ikinci cinsel kimlik oluşum dönemidir. Fallik dönemde sınıfta kalan yani ödipal çatışmasını çözümleyemeyen çocuk ergenlik döneminde bunu telafi edebilir. Burada da edemezse hastalıklı bünye olarak toplumdaki yerini alır. 3 yaşına gelene kadar çocuk annesiyle bir bütündür. Annesinin canıdır, her şeyidir ve annesiyle çok güzel bir ilişki yaşar. Annesiyle yaşadığı bu ilişkide anne onun her şeyi olur. Annesi onun ilk aşk nesnesi haline gelir. Anneyi modeller. Anne ile bütün ilişki modelleri, nesne ilişkileri, bağlanma stilleri bundan sonra bu çocuğun bütün hayatını etkiler. Annesi çocuğa güven vermiş, güvenli bir bağlanma yaratmışsa bu çocuk her ortamda kendini güvenli hisseder. Annesi ikircikli bir duyguyla yaklaşmışsa, güvensiz ortam yaratmışsa bu çocuk her ortamda tedirgin olur. Her zaman başına bir şey gelecekmiş gibi bir korkuya kapılır. Anne koşullu severse değersizlik çekirdeğini çocuğun içine yükleyerek bu çocukta değersizlik duyguları ile kişilik bozukluklarına zemin hazırlayabilir. 3 yaşına kadar çocuk ikili bir ilişki yaşar. Bu ikili ilişki üçüncü bir kişiyi aralarına almaz. Her ne kadar evde babaanne, dede, anneanne figürleri olsa da ilk aşk nesnesi anne ve anne türevleridir. Anne derken çocuğun ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan kişiyi kastediyoruz. Bu kişi öz annesi olmak zorunda değildir. Anne konken partilerinde dolaşıyorsa anneden kastettiğimiz bakıcıdır. Baba dediğimizde çocuğun hayatında gücü, otoriteyi temsil eden kudretli yapıyı tarif ediyoruz. Baba diye kastettiğimiz budur. Bu kişi baba olmayabilir, onun yerine dede olabilir. Dede olmayabilir, evde annenin sözü geçiyordur, anne otoriterdir. Anne de baba figürü olarak karşımıza çıkabilir. Baba olarak kastettiğimiz şey otoritedir, güçtür. Anne sevgi ve hazzı temsil eder. Sakın ben anlatırken anne baba gelmesin aklınıza. Anne babanın temsil ettiği şeyler bunlar. Çocukla annenin bir ikili ilişkisi vardır. Zamanı geldiğinde çocuğun kafasına şu soru takılır. Ben erkek miyim, kadın mıyım? Çok önemli bir sorudur. Çünkü çocuk artık cinsel kimliğini arıyordur. O zamana kadar anne baba, toplum çocuğa bir kimliği dayatmıştır. Kız çocuk ise pembeler alınır, bebekler alınır. Erkek çocuksa maviler alınır, arabalar alınır. Çocuk bu dayatmalarla bir yöne girer ama şu soruyu da sorar. Ben neyim? Bu soruyu sorduğu andan itibaren üçüncü bir şahıs bu çocuğun hayatına girer. Ve Freud der ki, medeniyetin gelişmesi için ikili ilişkiden üçlü ilişkiye geçmek, yani bir başkasının gözünde nasıl olduğumuzu görmek, bir başkasıyla yaşadığımız ilişkinin değerlendirilmesi, biriyle rekabet etmek ve toplumsal olabilmek için ödipal çatışma şarttır. Bütün dünyada olduğu gibi Türk toplumunda da cinsiyeti belirleyen en önemli nesne nedir? Penistir. Varlığı ve yokluğu sorun olan tek organ penistir. Kız çocuk ya da erkek çocuk olarak ayrı ayrı anlatayım. Önce erkek çocuğu anlatayım, anlaşılması daha kolay olsun diye. Erkek çocuğa Ahmet diyelim. Ahmet penisinin varlığına güvenerek bir yoruma girer ve der ki, annemde penis yok, babamda penis var, bende de var, demek ki ben erkeğim. Yalnız Ahmet penisi olan babaya baktığında babanın bir başka şeye daha sahip olduğunu görür. Baba aslında her şeye sahiptir. Ahmet, erkekliğin kitabını yazmak için iki racona ihtiyaç duyar. Bir penis sahibi olacaksın, bir de eş sahibi olacaksın. Babamda her ikisi de var, o yüzden erkek. Eğer ben bir erkek olacaksam, penisim var, bir de eşim olması lazım diye düşünen Ahmet için en yakın eş adayı kimdir? Annedir. Eğer ailenin şartları uygunsa, aile konuşmaya izin veriyorsa, Ahmet annesine, "Babamı bırak, benimle evlen anne," diyecektir. Duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Eğer konuşulmayan bir aile ise bu, o zaman İd'in en önemli özelliği neydi? Düşündü mü olmuş kabul ediyordu. Ahmet, annem eşim olsun diye düşündüğü andan itibaren bu İd halindeki Ahmet için gerçek olacaktır. Ayrıca annemin evli olduğu baba ölsün diye de düşünecektir. Akşam olup baba eve geldiğinde Ahmet'te bir korku başlar. Çünkü baba ona sahip olan kadını Ahmet'in aldığını görmekte ve bilmektedir. Kime göre? İd'e göre. O zaman İd diyor ki, ben babama ait olanı aldım, ben babamı öldürdüm. O benden güçlü ve beni cezalandıracak. Babası Ahmet'i nasıl cezalandırabilir? Penisini keserek. İşte bütün mesele burada başlar. Babam beni cezalandıracak korkusu çok temel bir korkudur ve bu korkudan dolayı Ahmet, baba ile ilgili fantaziler geliştirmeye başlar. Babaya korkulan bir nesne gibi davranır. Baba her an pipisini kesecekmiş gibi gelmeye başlar. İdde zaman mefhumu yoktur. Bir taraftan Ahmet, babayı sevmek ister, babaya yaklaşmak ister, baba gibi giyinmek, tıraş makinesini kullanmak, gömleğini giymek ister, baba olmak ister. Ama bir taraftan da babadan korkar, anneden de vazgeçemez. Böyle bir çatışmalı ortama girer ve bu çok kötü bir durumdur. Buna ödipal çatışma denir. Bu dönemde çocuk anneye olan bağlılığını koparamaz. Bu bağdan dolayı babanın onu cezalandıracağı korkularını yaşarken bir taraftan da babayı sevip baba ile özdeşim kurmak ister. Erkek kimliğini sahiplenebilmek ister. Burada bir çelişki vardır. Bu çelişkinin çözümlenmesi gerekir. Ahmet'in cinsel kimliğini sağlıklı bir şekilde oluşturabilmesi için bu çelişkiden kurtulması gerekir. Yani anneye olan bağını koparmalı, baba ile özdeşim kurmalı ve erkek olmalıdır. Bu çelişkiyi çözecek kişi kimdir? Baba ile annedir. Burada 5 tane önemli kıstas sayacağım size. 1. Anne ile baba kaliteli ve mutlu bir ilişki yaşıyor mu? Yani anne ile babanın ilişkisi sevgiye dayalı bir ilişki mi? Birbirlerine sevgilerini gösteriyorlar mı? Çocuklarının yanında bu sevgiyi paylaşıyorlar mı? Bu soruların yanıtı evet ise sorun yok. Ahmet bu iki insan arasındaki sevgiyi görür. Aynı Türk filmleri gibi bunlar birbirlerini seviyorlar, ben aradan çekileyim der. Fakat bu tek başına yeterli olmaz. 2. İkinci kıstas babanın Ahmet ile kaliteli vakit geçirmesidir. Her ne kadar Ahmet babanın bir tarafından korkarken, daha doğrusu babam beni cezalandıracak pipimi kesecek derken, bir tarafıyla babaya hayranlık duyar, onun gibi olmak ister. Baba ile kanka olmak ister. Ortada Ahmet'in bu ihtiyaçlarını karşılayan bir baba varsa, yani baba Ahmet ile kaliteli vakit geçiriyorsa, Ahmet babanın kötü özelliklerini, kötü babayı, onun pipisini kesecek olan babayı, korkuyu bir geçiş nesnesine, bir cisme yönlendirir. O dönem çocuklarda korkulan bir şey olur. Tavşan olabilir, eşek olabilir. Freud'un küçük Hans vakası var. Orada attan korkuyordu çocuk. Babanın korkulan tarafı bir cisme atıldığında geriye babanın iyi tarafı kalır. Baba korkulan bir cisim, bir kişi olmaktan çıkar. Özdeşim kurulan erkek kimliğin oluşması için çocuğun özdeşim kurduğu bir canlı haline gelir.